Ayrım 16. Ellerini düzgün cilalı tahtalar üstünde kaydırırken hım diyor. Ben de onu odadan odaya izliyorum. Üstümde ilgi çekici bir renk uyuşmazlığı var. Çekmecelerde kalan en iyi kıyafetlerimi giymişim ama pantolonum nefesimi kesecek kadar dar. Dikişler pat diye ayrılacak korkusuyla oturamıyorum. Bu arada Yahudi bir fiyat veriyor. Babaannemin eli abonuz ağacından yapılma bastonunu öyle sıkıyor ki kemik yerleri beyazlaşıyor. Deli misin? Diyor hiddetli. Kendinden emin, yüksek sesi odanın duvarlarında çınlıyor. Yahudi ellerini eşya üzerinde bir kez daha dolaştırıyor. Bir iki çekmece açıp kapatıyor. Dediğim gibi. Adam kaçın kurası. Babaannem kibirle doğruluyor. O halde konuşacak bir şey kalmadı. Sesi kesin, kapıya doğru bir hamle yapıyor. Bir dakika diyor Yahudi, ardından da bir efendim bekliyor. Hala babaannemi tam yerine oturtamamış. Toplumsal konumundan bir kuşku yok da, para durumundan emin değil. İkisi ayakta göz göze bakışıp birbirlerinin direncini ölçüyorlar. Bakışlarını ilk kaçıran Yahudi oluyor. Hafifçe doğruluyor, işte ilk yanlışı yaptı. Babaannem hareketsiz. Yüzünde en ufak bir kıpırdama yok. Büyük babam öldüğünden beri onu böyle görmediğim için hayranlıkla kendisini izlemekteyim. Kişiliğinin bu yanını neredeyse unutmuşum. Bastonuna dayanmış, bekliyor. Yahudi malın iyisini bilen adam. Elinden hemen kaçıracak değil ya. Fiyatı biraz artırıyor. Babaannem hala durduğu yerde hareketsiz. Kolay tava gelenlerden değil. Daha fazla dayanamayan Yahudi patlıyor. Size en iyi fiyatı verdim. Bundan yükseğini kimse veremez. Paraya ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Bu da yaptığı ikinci yanlış işte. Bilmiyor ki babaannem istedi miydi, dünyanın en küstah insanı olur. Benim paraya ihtiyacım olsaydı senin bu gülünç fiyatın ilk ağızda kabul ederdim. Ama gördüğün gibi küçücük evde üst üste duran eşyadan kurtulmaya çalışıyorum. Hepsi o. Almaya niyetli değilsen söyle, boş yere zaman kaybetmeyelim. İyi günler. Bu defa kararlı bir biçimde yürüdü ve kapıyı Yahudi geçsin diye açık tuttu. Adamın merdivenlerden indiğini duyduk. İçimden ağlamak geldi. Babaannem belki alabileceği en iyi fiyatı kaçırmaktaydı. Sıkıntıyla etrafıma bakıyordum ki Yahudi gene merdivenlerden yukarı çıktı. Babaannem adamın ayak seslerini duymamıştı. Yanlış bir şey söyleyecekti, adamı gücendirecek diye ödüm koptu. Neyse ki bir şey söylemedi. Adam içeri girince şaşkınlık da göstermedi. Yahudi barış ilan eder gibi ellerini havaya kaldırdı ve derin bir nefes aldı. Beni iflas ettireceksiniz hanımefendi. Bu kadar ağır, eski moda eşyayı kimseye satamayacağım. Ama işte son fiyatım. İster alın, ister almayın dedi ve bir fiyat söyledi. Babaannemin ağzı, etrafındaki çizgiler gevşedi. Bir 20 daha ekle, eşya senin dedi. 5, 15, 7,5. Yahudi ter içindeydi. Durmak istiyor ama kelepir mala dayanamadığı için duramıyordu. 12,5. Babaannemin sesi kararlıydı. Yahudi alnında biriken teri sildi. 10. Pekala. Adam babaanneme bir deste yağlı para verdi ve aşağıda ne olur ne olmaz diye bekleyen yardımcılarına seslenmek üzere pencereye doğru yürüdü. Sonra gene babaanneme döndü. Bu işi iyi beceriyorsunuz hanımefendi. O pırlantaları falan da satmak isterseniz bir tanıdığım var, iyi para verir. Artık satış yapılmış, iş bitmişti. Fazla gevezeliğe gerek yok. Teşekkür ederim ama bunlar satılık değil. Divana oturarak hamalların eşyayı dışarı taşımalarını bekledi. Onları odaya girmeden önce ayakkabılarını çıkarmaları ve halıları dikkat etmeleri konusunda devamlı uyarıyordu. Bütün satılanlar odadan çıkartılıp son hamal aşağı kapıyı kapatınca birden titrediğini gördüm. Ne var babaanne, ne oldu? Bir şey yok, yaşlılık işte. Yahudi'den istediğim parayı aldığım için seviniyorum. Yanına oturayım diye beni kolumdan çekti. Oturmamla birlikte altımdan cırt diye bir yırtılma sesi geldi. Şaşkınlıkla birbirimize baktıktan sonra deliler gibi gülmeye başladık. Pantolon en sonunda gerilime dayanamamış, dikiş yerlerinden ayrılıvermişti. Canın sağ olsun dedi babaannem. Yenisini alırız. Ne olacak? Bak ne çok paramız var. Banknotları zafer kazanmış bir şekilde havaya kaldırdı. Sonra da önemsemeden yandaki masanın üstüne attı. Pis şeyler bunlar. Ellerimi yıkayayım. Aşağı indi. Mutfaktan neşeyle akan suyun sesi geldi. Salona döndüğünde ellerini kolonya döküyordu. Sakın unutma dedi. İnsanlara hiçbir zaman düşkün olduğunu belli etmeyeceksin. Üstünde en iyi kıyafetlerin, yüzünde gurur oldukça elde edemeyeceğin bir şey yok. Neden? İnsanlar sadece buna önem verir de ondan. Yoksullar hayatta tekmeden başka bir şey görmez. Şu Yahudi benim ne kadar paraya ihtiyacım olduğunu bilseydi, ne yapar yapar istediği fiyatı bana kabul ettirirdi. Oysa o benim dediğime geldi, gördün işte. Üstelik takılırıma iltifat bile etti. Gerdanlığını elleriyle okşadı. Büyük baban malın iyisinden anlardı. Değersiz hiçbir şeye para vermezdi. Işıltılı kolyeyi boynundan, bütün yüzüklerini parmaklarından çıkardı. Kendilerine özgü canlılıklarıyla bütün taşlar avucunda parlıyordu. Artık bunları kaldırmak lazım. Büyüdüğünde kız kardeşin takacak bunları. Pek güzel bir kız olacak senin kız kardeşin. Biraz sonra yanında Mehmet'le annem çarşıdan döndü. Babaanneme kuşkulu gözlerle baktı. Neden böyle giyindiniz? Baksana. Babaannem yarı boş odayı gösteriyordu. Annem odaya şöyle bir göz attıktan sonra son derece doğal bir şey görmüş gibi babaanneme döndü. Hay ellerinize sağlık. O ağır eşyayı nasıl yapacağız da evden çıkartacağız diye ben de ne zamandır düşünüyordum. Birbirlerine gülümsediler. Anne bir iskemleyi yerinden alıp başka bir noktaya koydu ve geri geri gidip nasıl durduğuna baktı. Hem de pek iyi oldu dedi sevinçle. Evdeki eşyanın yarısı gitti diye ağlamamaları, hatta bunu mutluluk nedeni yapmaları içimi rahatlatmıştı. Oturma odasında kalanları bir o yana bir bu yana çekerken eşyanın para için değil de işte bu özgürlüğü kazanmak için satıldığına kendilerini inandırmışlardı. Yüreğim gururla kabardı. Derken annem yırtık pantolonumu gördü. Gülerek bunun Yahudi'nin yanında mı olduğunu sordu. Yo, hayır dedi babaannem canlı bir şekilde. Eğer Yahudi'nin yanında olsaydı kaba etine tokadı basıverirdim. Bu yırtık yüzünden 50 lira zarara girerdim yoksa. Buna Mehmet de dahil hepimiz güldük. Mehmet öyle kolay kolay gülmezdi. Yüzü hüzün dolu bir çocuktu. Bu defa odada esen mutluluğa babaannemin neden olduğunu anlamış, dudaklarında bir gülümsemeyle onun bacağına sarılmıştı. Böylelikle küçük evimize yeni can girdi. Artık yemeğimiz bol, neşemiz yerindeydi. Annem ara sıra şarkı bile söyler olmuştu. Babaannem mi? Can çıkmadan huy çıkmaz demedin mi? Gene despot, gene etrafa direktifler yağdırıyor. Yahudinin nasıl ağzından girip burnundan çıktığını komşular söyleye söyleye bitiremiyorlardı. Adama acıyarak başlarını sallıyor, ortalıkta babaannem gibi birkaç kadın daha olsa İstanbul'un bütün Yahudileri topu atar diyorlardı. Kadıköy'deki vakıf okulu. Annemle babaannemin bütün gayretlerine rağmen sonunda parasızlık bizi yakaladı. Bu defaki şaka götürmeyen gerçek bir yoksulluktu. Elimize satılacak bir şey kalmamıştı. Daha doğrusu kalanları satamıyorduk. Aslında hala bir miktar kıymetli eşyamız ve halımız vardı. Ama bunların getireceği para bizi ancak bir iki ay daha yaşatabilirdi. Yiyecek dışında her şeyin yok pahasına gittiği günlerdeydik. Yiyecek fiyatları ise artmaya devam ediyordu. Babaannem takılarını elden çıkartmaya karar vermiş olsaydı dahi ortalıkta alıcı yoktu. Bu zamanda insanlar yemek arıyordu, incik boncuk değil. Yüzlerce liralık mücevheri birkaç liraya almaya kalkan açık gözler işte bu bahaneyi ağızlarına dolamışlardı. Başka çare bulamayınca annem Gülhane'nin arkasındaki ordu deposuna işçi olarak girmek zorunda kaldı. Ondan ilk defa böyle ayrılmaktaydık ve yokluğunu şiddetle hissediyorduk. Çarşı işini babaannem yaparken biz üç çocuk evde kendi başımıza oturuyorduk. Babaannem elindeki 3-5 kuruşun hepsini harcadığı halde filesini gene de dolduramadan dönerdi alışverişten. Mercimek, lahana çorbası ve bayat ekmekten başka bir şey konmuyordu soframıza. Yine de o kadar aç oluyorduk ki bu tatsız susuz yiyecekleri dahi iştahla saldırıyorduk. Sokakta oturanlara yakınlarının ölüm haberleri gelmeye devam ediyordu. Sokaktakilerin kendi durumu da bundan daha parlak değildi aslında. Kara borsa dışında doğru dürüst yiyecek kalmamıştı ortalıkta. Eh, bu civardakilerin gücü kara borsaya nasıl yetsin? İnsanlar açlıktan göçmekteydi. Bir gün babaannem bizi annemin çalıştığı yere götürdü. Hatırlıyorum, dışarıya ince giysilerle çıkabildiğimiz ılık bir gündü bu. Annemi göreceğimiz için çok heyecanlanmıştık. Deponun kapısında bir asker bizi durdurdu ve orada ne işimiz olduğunu sordu. Acaba bizi içeri bırakmayacak mı? Babaannem tek kelime duymamıştı ama ben annemi görmeye geldiğimizi söyleyince asker geçelim diye yana çekildi. Bina eski ve pisti. Kırık tahta merdivenlerden yukarı çıktık, çıkarken de bir hayli gürültü yaptık. Merdivenin sonunda duran bir başka asker gene bizi durdurdu. Sorularını kekeleye kekeleye yanıtladım. Ardından insanın içini kasvetle dolduran geniş bir odaya alındık. İçeride birçok kadın dikiş makinelerinin başında oturmuş çalışıyordu. Odada çıt çıkmıyordu. Ya kadınların işleri başından aşkın ya da disiplin sıkı. Ne yapacağımızı bilemeden kapı aralığında durduk. Kimsenin aldırdığı yok. Derken Mehmet uzaktan annemi gördü, bizi bırakıp değnek gibi bacaklarıyla çalışan kadınların arasından koştu. Anneme sarıldı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Biz de ilerledik. Annemin bulunduğu yerde iskemle falan yoktu. O nedenle masanın yanında ayakta duruyor, civardaki kadınların ışığını engel oluyorduk. Daha önce buraya hiç gelmemiştik. Odanın pisliğini ve fakirliğini şaşırmıştım. Annemde bir yorgunluk var. Gözlerinin etrafı koyu renk bir halka ile çevrilmiş, elleri bereli. İçimde çocuksu bir isyan uyandı. Annem nasıl böyle bir yerde çalışır diye kızdım. Yüzümden anlamış olacak ki babaanneme çıkıştı. Buraya çocukları getirmeseydiniz daha iyi olurdu. Babaannem omuz silkti. Sonra kucağındaki Muazzez'i bir kolundan öbürüne geçirirken annemin kollarını açması üzerine ona verdi. Başka ne yapabilirdim ki diye yüksek sesle terslendi. Bütün kadınlar bir an için işlerini bırakıp kulak kesildiler. Bakacak başka biri olmadığına göre birlikte gelmemiz gerekiyordu. Paramız kalmadı. Annem para kesesine uzandı. İçindekileri masanın üstünden bize doğru itti. Babaannem tatmin olmamıştı. Hepsi bu mu yani? Annemin birden kulaklarına kadar kızardığını gördüm. Yanında oturan dul kadın konuyu değiştirmek için bir hamle yaptı. Bize burada yemek çıkıyor. Gani gani değil ama evde bu kadarını da bulamıyorum. Biraz para veriyorlar, bir de yatacak yer. Eh Allah'a şükür. Daha ne olsun? Babaannem gürlemeye başladı. Bakacak kimsen olmadığına göre senin keyfin yerindedir şüphesiz. Ama ben 3 boğaz doyuruyorum. Bu para hangisine yeter? Alt dudağı küçümser bir ifadeyle uzamış, elindeki 3-5 kuruşa alayla bakıyordu. Annemin gözlerindeki kederi okudum. Sanki biz çocuklardan özür diliyordu. Ona yardım etmek, destek vermek istedim ama nasıl? Çaresizlik içinde ellerini havaya kaldırdı. Ah, çocukların kurtuluşu için ne yapmam gerektiğini bir bilsem. Babaannem soğuk ve inatçı bir tarzda konuşmaya devam ediyordu. Böyle giderse çok geçmez ölürler. Hadi ben yaşlıyım, yemesem de olur. Ama bunlar gelişmekte, doymak bilmiyorlar. Annem ses çıkarmadı. Oturup berelenmiş ellerini seyre daldı. Etraftaki kadınlardan bazıları acır bir şekilde baktılar ama kimse bir şey söylemedi. Ne söylesinler ki? Biraz sonra babaannem Muazzez'i annemden geri aldı. Yüzü hala asık, hareketlerinde en ufak bir yumuşama yok. Herhalde o da en az bizim kadar aç ama o anda kendisinden nefret ediyordum. Annemi çektikleri yetmiyormuş gibi bir de herkesin içinde küçük düşürmüştü. Biz gidiyoruz. Annem öpelim diye yanağını uzattı. Bir sarılsam, kendisini ne kadar çok sevdiğimizi, üzülmesinin yersiz olduğunu söyleyebilsem, söyleyemiyorum. Öpücüğü kıyıya çarpıp yayılan deniz dalgaları kadar soğuk ve ani. Gözleri bizi delip geçiyor. Uzaklarda göremediğimiz ama belki düşünürsek bulup çıkaracağımız bir fırtınaya bakıyor. Dikkatini üstümüze çekmek için omzunu omzumla, yanağını yanağımla okşuyorum. Tamam, tamam. Dalgın beni görmeden konuşuyor. Bir şey söyleyememenin ezikliğini, istenmemenin gücenikliği ekleniyor. Annemin yanından ayrıldık. Kadınlardan oluşan koridoru bir ucundan öbürünü kat ettik. Hepsi belli ki yaşamından bezmiş. Kapıya varınca anneme el sallamak üzere geriye baktık ama o bizi görmüyor. Yüzü ellerinin içinde. Bilmem ağlıyor mu? Babaannemin peşinden yorgun, argın, Beyazıt'taki sessiz, soğuk evimize döndük. İçimde bir ağırlık. Annem bizden uzaklaşmış. Babaannem bizi istemiyor. Kim dinler, kim anlar. Herkesin derdi kendine yetmiş. Annem bir sonraki izin gününde eve erken gelmişti. Nedenini bilmediğimiz için şaştık. 3 gün tatildeymiş. Babaannem hiç bitmek bilmeyen lahana çorbasından bir kepçe koydu onun tabağına. Ha bir boğaz fazla olmuş, ha bir eksik. Ne fark edecek? Annem depo şefinden mektup aldığını söylüyordu. Adam Kadıköy'de babaları savaşta ölmüş çocuklar için yeni bir öksüzler okulunun açıldığından, isterse bizim oraya gidebileceğimizden söz ediyormuş. Bunu duyar duymaz içime bir korku saplandı. Annem konuyu enine boyuna anlatırken huzursuzluğum daha da arttı. Mehmet de beni okula göndermeye karar vermiş görünüyordu. İşte yolun sonu göründü. Bizi isteyen kalmadı. Babaannem bu öneriyi son derece olumlu karşıladı. Muazzez tabii onun yanında kalmaya devam edecekti. Dayanamadım, ağlayarak anneme koştum. Hayır anneciğim, hayır. Ne olur bizi bırakma. Oraya gitmeyelim, ne olur. Mehmet de ağlamaya katıldı ama annemin bize bakan gözlerinde kararını değiştirdiğini belirten herhangi bir iz yoktu. Babaannem birden terslendi. Kesin sesinizi bakayım. Ağlayacak ne var? Okulda eğitim görecek, iyi yemek yiyeceksiniz. Fena mı? Ben iyi yemek istemiyorum. Annemin ilgisiz ve katı davranışında ufacık bir yumuşama görseydim, destek almak üzere hemen kendisine koşacaktım ama yok. Demek ki bundan sonraki yaşantımız okul ve ayrılık ile şekillenecek. Sevgiye hasret kalacağız. Annem bu kararı alırken ağlayıp pişmanlık duydu mu acaba? Yoksa en sonunda bizi yerleştireceği bir delik bulduğu, bizim sorumluluğumuzdan kurtulduğu için ferahladı mı? Bilmek isterdim. Oysa o gün benim kalbim bütün yaşantımı etkileyecek bir biçimde kırılmıştı. Bir çocuk Kalbinden sevgi, büyüklere kıyasla daha kolaylıkla silinebiliyor. O kalp yanlış bir karar karşısında isyanla çarpıyor. Ama bu isyana kimse kulak asmazsa sevgi ölüyor. Çocuğun zorlamasıyla değil, kendi kendine yok oluyor sevgi. İnsan bunu çok ileride, büyüyüp olgunlaştığı zaman eski günlerde kalmış bir huzursuzluğun nedenini araştırdığında bulup çıkarıyor. Karşı gelmekte bir şey elde edemeyince Mehmet'le birlikte yatağa gittik. Neye karşı savaşıyorduk ki? Alt tarafı çocuktuk, üzüntümüzü sözcüklere dökmesini bilseydik dahi dinleyen olur muydu? Ertesi sabah annem bizi okula yazdırmak üzere Kadıköy'e gitti. Yalnız kaldığımızda babaanneme sordum neden evden ayrılmamız gerektiğini. Birkaç sebep söyledi ama ne o benim üzüntümün sınırını anlayabildi ne de ben onun katı mantığını. Bence evimin güven dolu havasını uzaklaşmak için yeterli bir neden değildi iyi beslenmek. Yine de sonunda pes ettim. En yakını bile insana yabancılaşırsa. Bir sonraki gün annem, Mehmet ve ben Anadolu yakasına geçmek üzere Galata Köprüsü'nden vapura bindik. Yolda annem okulu ballandıra ballandıra anlatırken susup düşüncelere daldık. Acaba? Oysa o suskunluğumuzu yanlış yorumladı ve surat astık zannetti. Kendisi de dudaklarını büzüp konuşmadan oturdu yolculuğun geri kalan kısmında. Kadıköy vapur iskelesinden bugün Fransız hastanesi olarak kullanılan okula yürüyerek gittik. Bulunduğu yer çok güzeldi. Denize karşı kurulmuş bina güneş ışığında altın gibi parlıyordu. Öndeki geniş taş merdivenlerden çıkarken hala içimde belki annem kararını son dakikada değiştirir diye bir umut vardı. İnsan yenilgiyi kolay hazmedemiyor. Girdiğimiz soğuk ama tertemiz salonda üniformalı bir kapıcı oturmamızı söyleyerek bir yetkili çağırmaya gitti. Sarsak bir iskemlenin kenarına iliştim. Yüreğim öyle çarpıyor ki herkes duyuyor sanıyorum. Duvardaki beyaz yüzlü saatte dakikaları artarken bana eşlik ediyor. Tek tak, tek tak, tek tak. Dursana be saat, işlemeden dursana. Önlükleri kolalı Alman rahibeler salondan hızlı hızlı geçtiler. Bu arada bize merakla baktılar. Ortalıkta hiç öğrenci yok. Mavi elbiseli, beyaz önlüklü birisi yaklaştı. Sonradan öğrendiğimize göre baş öğretmenmiş ve Almanmış. Annemle fısır fısır bir şeyler konuştular. Kalın, gırtlaktan gelen bir sesi, kötü bir Türkçesi vardı. Sarı saçlarını örerek tepesine toplamıştı. Mehmet'le bana dönerek, haydi, annenize güle güle deyin diye uyardı. Biz ağlamaya başlayınca sertleşti. Anneniz ara sıra sizleri görmeye gelecek. Ağlamaya gerek yok. Anneme eğildik ve elini dudaklarımızla okşadık. Bir sıcak söz söyleyecek mi? Gözlerinde bir yakınlık ışığı yanacak mı? Hayır. Yüzünde en ufak bir kıpırtı olmadı. Cam kapılardan geçti, güneşli merdivenlere varınca yere düşen gölgesinin önünde yürüdü, gitti. Arkasına dahi bakmadan. Bizi böyle bırakıp ayrılmaktan zerre kadar olsun pişmanlık duymadı mı? Kim bilir. Biz iki küçük, değersiz çocuk, tanımadığımız bir Alman kadının yanında işte böyle kala kalmıştık. Baş öğretmen bu defa ikimize vedalaşmamızı söyledi. Kardeşim de bir başka binadaki çocuk yuvasına götürülüyordu. Mehmet koluma sarıldı, bırakmıyor. Gözlerinde bu olayları hiç anlamadığının belirtileri var. Kulağına merak etmemesini, yakında kendisini görmeye geleceğimi fısıldadım. Kızıl saçlı bir rahibe, bu 3,5 yaşındaki şaşkın çocuğu elinden tutup götürdü. Bir başka rahibe de benim önüme düştü. Önce yıkandım, ardından giymem için zevksiz, gri renkli bir okul üniforması verdiler. Sonra yatakhaneye çıkarıldım. İnce, uzun demir bir karyolan vardı. Yanımda her akşam çıkardığım elbiseleri katlayıp koyacağım bir tabure duruyordu. Bundan sonra sınıftaki yerim ve yemekhane gösterildi. En sonunda da benden sorumlu olan rahibeye tanıtıldım. Bu çocukları belli ki hiç sevmeyen, kısık gözlü, heybetli, sadist bir kadındı. Hiç tereddüt etmeden tokadı yapıştırabilecek iri kırmızı ellere sahipti. Çekine çekine kardeşimi görüp göremeyeceğimi sordum. Hayır, göremeyecektim. Üstelik bir şey sorulmadan konuşmamayı da öğrenmeliydim. Gerçekten de orada kaldığım 2 yıl boyunca Mehmet'i görmedim. Bir defasında annemin baş öğretmeni adeta yalvardığını duymuştum. Bizleri ara sıra buluşturmaları için. Anlaşılan Mehmet çok yalnızlık çekiyordu. Ama çetin bir kadındı bu Alman baş öğretmen. Öğrencilerin yuvadakilerle görüştürmeleri verboten, yasak idi. Almanlar boş yere getirmemişlerdi onu okulun başına. Verboten denildi miydi, lamıcı mı yok, verboten demekti. Önceleri yemekler çok güzel çıkıyor, her taraf dezenfekte sularla temizleniyordu. Gün boyunca ders görüyorduk, sınıfta kazara düşünceleri dalıp gitmeyesiniz. Hemen öğretmenler tahammül edilmez Türkçeleriyle sizi uyarırdı. Zamanında yemek hakkınız bile alınabilirdi elinizden. Haftada 2 saat müzik dersi görüyorduk. Rahibelerden biri piyano çalarken biz de Türk ya da Alman şarkılarıyla eşlik ederdik. Okulda boğazımız patlayana dek bağırabildiğimiz tek ortam bu olduğu için çok zevk alıyorduk müzik derslerinden. Akşamları ise denize bakan bahçede toplanırdık. Rahibeler bizi Türk bayrağı altında askeri sıralara dizer. Önce Deutschland über alles söyletirler. Ardında da padişahım çok yaşa diye bağırtırlardı. Durumun gülünçlüğünü takdir edemeyecek yaşlardaydık. 2 haftada bir annem ziyarete gelirdi. Gelişini günler önceden beklemeye başlardım. Oyun saatlerinde çoğunlukla bahçeye çıkar, taşları yer yer dökülmüş, alçak duvarın bir köşesine yalnız başıma oturur, denizi seyrederdim. Acaba annem de beni düşünüyor mu? Yoksa sorumluluğu yabancıları geçirdiği için mutlu mu? Yere yatıp yüzümü uzun çimlere gömerek ağlardım. Onu ve Mehmet'i düşünerek. Mehmet ne yapıyor acaba? Esas okul binasının sol yanında ufak bir sinema binası vardı. Şayet sinema binası denilebilirse buna. İçeride film oynatıcısının yerine yüksek bir basamakta çıkılırdı. İnsan bu noktaya yükseldiğinde arkadaki ufak pencereden okulun ana kapısını görebilirdi. Bazen buraya gelir, annemi ziyaret saatini beklerdim. Ya gelmezse? Yüreğim gümbür gümbür atardı. Annemi gördüğümde sinemadan dışarı fırlar ve bir kurşun hızıyla ona ulaşırdım. Kendimi kolları arasına atardım. Ne zaman şöyle içten bir şekilde saracak bu kollar beni? Bugün eve geliyor muyum anne? Bugün değil oğlum, yakında inşallah. Her zaman aynı soruyu sorarım, her zaman da aynı yanıtı alırım. Yakında, çok yakında, pek yakında. Bana fıstık üzüm getirir, babaannem ile kız kardeşimi anlatırdı. Ama ayların geçmesiyle bu anlattıklarına olan ilgim gittikçe azaldı. Babaannem ve kız kardeşim arka plana yerleştiler. Hatta Mehmet'i görememek bile eskisi kadar üzmez oldu beni. Tek canlı, parlak ve çekici kalan annemin kendisiydi. 16. ayrımın sonu, sayfa 204.